İbni Mes'ud'a sordular, tek başına ümmet olmak nedir dediler. Dedi ki, o hayrı öğreten, dini öğreten kimse demektir. Hazreti İbrahim hiç kimsenin öğretmediklerini öğretti. Herkes şirk içerisindeyken, insanlar şirki konuşmaya cesaret edemezken, şirki reddedemezken, Hazreti İbrahim tek başına şirki reddediyordu. İşte bu onun tek başına ümmet olması demekti. İnsanlara deniyor ki yani, eğer tek başınıza da kalsanız, hakkı haykırmaya devam edeceksiniz. Ve Kur'an'ın övdüğü Hazreti İbrahim gibi olacaksınız. Müslümanlar eğer bugün eğik büyük iseler, sırat-ı müstakim üzere gittiklerini iddia edemezler. Kur'an doğru yolun müstakim olduğunu söylüyor. Eğik büyük iseniz eğer, sırat-ı müstakim üzere gidiyor sayılamazsınız. Sırat-ı müstakim üzere gidiyor olsaydınız eğik büyük olmazdınız. Duruma göre şekil almazdınız. Böyle olanlar sırat-ı müstakim üzere değildirler.
İnnelhamdülillah, nehmeduhu ve nesta'inuhu ve nestehdihi ve nestağfiruhu. Ve ne'ûzu billahi min şurûri enfusina ve min seyyiâti a'mâlinâ. Men yehdillâhu felâ mudilleleh ve men yudlil felâ hâdiyeleh. Eşhedü en lâ ilâhe illallah vahdehu lâ şerîke leh. Ve eşhedü enne seyyidenâ Muhammeden abduhu ve habibuhu ve resûluh. Allahümme lekel hamdu bil iman ve lekel hamdu bil islam ve lekel hamdu bil Kur'an. Ve lekel hamdu bi nebiyyike Muhammedin sallallahu teala aleyhi ve sellem. Allahümme lekel hamdu bima halaktena ve razaktena ve hedeytena ve kefeytena ve allemtena ve ferreçte anna. Allahümme lekel hamdu bi kulli ni'metin en'amte biha aleyna fi kadimin ev hadis, ev sirrin ev alaniyeh, ev khasetin ev ammeh, ev hayyin ev meyit. Allahümme lekel hamdu hatta terda ve lekel hamdu iza radiyit. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. E'ûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhaneke la ilme lena illa ma 'allamtana innaka entel alimul hakim. Subhaneke la fahme lena illa ma fahhamtana innaka entel cevvadul kerim. Rabbi şirah li sadri ve yessir li emri ve ahlul ukudete min lisani yafkahu kavli ve ufevvidu emri ilallah innallaha basirun bil ibad. Rabbena heblena min ezvacina ve zurriyatina kurrete a'yun ve ce'alna lil muttakine imama. Rabbena efri' aleyna sabran ve sabbit akdamena ve ansurna alel kavmil kafirin. Allahümme amin. Kıymetli kardeşlerim, Nahl suresinde Allah Azze ve Celle haram kılma yetkisinin sadece kendisine ait olduğunu bildirmiş. Mekkeli müşriklere ve tüm dünya insanlarına bu yetkinin kendilerinde olmadığını ilan etmişti. Onlar kendilerince bir takım şeyleri haram kılıyorlardı. Bir deve şöyle olursa haram olur, böyle olursa haram olur gibi bir takım laflar söylüyorlardı. Allah ise onlara, sizin böyle bir yetkiniz yok, haram kılma yetkisi Allah'tadır. Helali de haramı da Allah tayin eder. İnsanlara düşen sadece Allah'a itaat etmektir. Allah'ın dünyasında yaşamaktadırlar, Allah'ın verdikleriyle beslenmektedirler ve Allah'tan daha iyi bilmeleri de mümkün değildir. Onun için Allah'ın yerine bir takım kanunlar koymaya kalkışmamalıdırlar. gerek yiyeceklerle içeceklerle ilgili, gerekse alışverişle ilgili, gerek devlet meseleleriyle ilgili, gerek aile hayatıyla ilgili hiçbir meselede kendi kafalarına göre bir takım kanunlar koymaya kalkışmamalı, haddini bilmelidirler. Allah Azze ve Celle insana haddini öğretmektedir. Allah kendisinin yetkisini de, insanoğlunun yetkisizliğini de insana bildirmektedir. Ama insanlar sadece yiyecekler ve içeceklerle ilgili değil, aynı zamanda devletle ilgili kanunlar koymak suretiyle, cezalarla ilgili kanunlar koymak suretiyle kendi kafalarına göre bir dünya meydana getirmeye kalkışmaktadırlar. İnsan spermden yaratıldığını unutmakta, cehaletini unutmakta, bir mikroba karşı bile mücadele edemediğini unutmakta, uykuya karşı mağlup olduğunu unutmakta, acizliğini unutmakta ve Allah Azze ve Celle'nin dünyasında kendisinin istediği gibi bir toplum, bir dünya meydana getirmeye kalkışmaktadır. Bu insanın haddi değildir. Ve kendi müşriklerinin hali de böyleydi. Onlar da kendi kafalarına göre bir dünya meydana getiriyorlardı ve kendi kafalarına göre bir takım şeyleri haram kılıyorlardı. Bugün de Allah'ın haram kılmamış olduğu şeyleri kendi fikrince haram kılmaya kalkışan, şu yenmez diyen bazı insanları görüyoruz. Daha evvel de misal vermiştim. Mesela güvercini yemeyen ya da kumruyu yemeyenler ya da tavşan helal değil diyenler, turnayı haram kabul edenler. Buna benzer bir takım şeyleri kendi kafalarına göre tayin etmeye kalkışanlar. Allah'ın dininde böyle bir şey olmadığı halde kendilerince heze helal ve heze haram diyenler. Bir takım şeyleri helal, bir takım şeyleri haram kabul edenler. Hiçbir ilmi dayanakları olmadığı halde kafalarından konuşanlar. Allah Azze ve Celle bunları reddetmektedir. Mekke'nin müşriklerinden bahsediyor olsa da esas itibarıyla elbette ki mana umumidir. Belki bir ayetin sebebi nuzulü, iniş sebebi hususi olabilir. Bir takım kimselere cevap olsun diye gönderilmiş olabilir. Bir duruma cevap olsun diye gönderilmiş olabilir ama mana umumidir. Bütün insanları içine alır. Sadece o günkü Mekke müşriklerini değil, bugünün insanlarını da içine alır, Müslümanı da içine alır, müşrikleri de içine alır. Sadece müşrikleri de değil, Müslümanları da içine alır yani. Müslüman iseler Allah'ın haram kılmadığını haram kılmayacaklar. Müslüman iseler Allah'ın helal kıldığını haram kılmayacaklar. Haram kıldığını da helal kılmayacaklar. Müslüman olmak Allah'a teslim olmak demektir. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle ne demiş ise ona teslim olmayanlar gerçekte Müslim sayılmayacaklar, Müslüman sayılmayacaklardır. Allah'a teslim olmak zorundayız. Onun dünyasında yaşıyoruz, onun kullarıyız, onun tarafından yaratıldık. O halde insan haddini bilmeli. Kendi kafasından bir takım haramlar tayin edenler bid'atler çıkarmış olmaktadırlar. Nasıl ki mezara gidip de bir takım mezarlara gidip de çaput bağlamak caiz değilse, bid'at ise, dinde olmayan bir şeyi dine sokmak ise ve bu haram ise, Efendimizin ifadesiyle küllü bid'at dalale, bütün bid'at çeşitleri hepsi dalalettir, sapıklıktır. Şu bid'at güzeldir de diğeri sapıklıktır dememiş. Hepsi de sapıklıktır. Bid'atın hasenesi yoktur yani. Yani bir takım insanlar dinde olmayan bir şeyi dine sokup da ondan sonra ama bu güzel bir şeydir, zararlı bir şey değildir ki diyemezler. Bid'atın seyyiesi ve hasenesi diye ikiye ayırmak doğru olmaz. Bugün İslam düşmanları bid'at-ı seyyiyenin olduğunu sürekli anlatıp bid'atın hasenesinin de olabileceğini iddia edip aslında dinde olmayan bir şeyi bu şekilde dine sokmaya çalışmaktadırlar. Dinde bütün bid'atler dalalet olarak kabul edilmiştir. Dinde olmayan bir şeyi dine sokmak, istediğiniz kadar iyi niyetli olun, istediğiniz kadar bir takım mantıklara dayandırın, sonuç itibariyle dalalet olmaktan kurtulmayacaktır. Onun için hiç kimse bid'atın hasenesi olabilir gibi düşünmemeli. İslam düşmanları bu şekilde dini bozma gayreti içerisindedirler. Bid'atın hasenesi var diyerek kendilerinin uydurmuş olduğu bir takım şeylerin bizler tarafından kabul edilmesini sağlamaya çalışmaktadırlar. Şu bid'at kötüdür ama şu bid'at ise güzeldir diyerek, bazı bid'atlerin güzel olduğunu iddia ederek Müslümanların dinlerinin içerisine bir takım şeyler sokmaya çalışmaktadırlar. Mesela Kur'an'da, sünnette helal olduğu belirlenmiş olduğu halde onu yasaklamaya çalışanlar ya da Kur'an'da ve sünnette haram olduğu belirlenmiş olduğu halde onu serbest bırakanlar ve sonra da dinde bir takım bid'atler olabilir, her bid'at kötü değildir diyenler, bid'atın hasenesi de vardır, güzeli de vardır diyenler, dine sonradan sokulan her şey kötü değildir, bir kısmı iyidir diyenler, kendilerini Allah'ın makamına koymaya kalkışanlar, bunlar aslında koymuş oldukları İslam'a aykırı olan hükümleri bu sınıfa sokmaya çalışmaktadırlar. İslam'ın kabul etmeyeceği bütün hükümler hepsi de bid'attır ve haramdır. İslam'ın kabul etmeyeceği hükümleri ihdas edip uydurup ondan sonra da işte bunlar da bid'at-ı hasene olarak görülebilir diyenler, bunu söylemeye getirenler. Bunlar esas itibariyle Efendimizin söylemiş olduğunu ya bilmiyorlar ya da kasten bunu yapıyorlar. Kullu bid'at alalem. Bütün bid'at hepsi de her çeşidiyle dalalettir. Kullu muhdes bid'a. Her sonradan çıkma şey bid'attır. Ve her bid'at da dalalettir. Ve her dalalet de ateştedir. Bunların arasında bir ayrım yapma yetkimiz de yoktur. İster birisi iyi niyetle takva olmak maksadıyla kendi kafasına göre bir takım şeyleri haram kılsın, daha takva olmak maksadıyla, halbuki takva Allah'tan sakınmaktır ve dine olduğu gibi teslim olmaktır. Dine bir şeyler ilave etmek ve dini zorlaştırmak takva değildir. Haram olmayanları haram yapmak takva değildir. Farz olmayanları farz sınıfına sokmak takva değildir. Dini zorlaştırmak tam aksine takvaya aykırıdır. Takva sahibi olanlar muttakilerde tam bir teslimiyet olur ve dine en küçük bir şey ilave etmekten sakınırlar. Takva sakınmaktır. Fakat bunlar sakınmamaktadırlar ve dine bir takım şeyleri ilave etmektedirler ve bunu takva adına yapmaktadırlar. Allah'ın haram kılmadığını haram kılmayı takva zannetmektedirler. Buna benzer birçok şeyi toplumda görebilirsiniz. Sadece yiyecek ve içeceklerle ilgili değil. Allah'ın dininde yasak olmayan bir takım şeyleri yasakladıklarını görürsünüz. Halbuki bu insanlar Kur'an'da ve sünnette yasaklanmış olan şeyleri de yapan insanlardır. Aleni haramları işlemektedirler. Haram olanları işleyenler haram olmayanlara haram demekte ve güya ondan uzak durmaktadırlar. Kendi kafalarına göre haramlar tayin etmekte ve sonra da ondan uzaklaşmaktadırlar. Halbuki bu insanlar resmen haramlar içinde yaşayan insanlardır. Demek ki
ya bunu bilerek yapmaktadırlar ya da koyu bir cehaletin içerisindedirler. Ve dine bir şey sokmanın Allah katında ne kadar önemli olduğunu, Allah'ın böyle bir günahı cezalandıracağını anlamamaktadırlar. Herkes kendi kafasına göre dine bir hüküm ilave ederse ya da dinde olan bir hükmü kaldırmaya kalkışırsa bunun sonu ne olur? Herkes kendince bir helali haram kılar da bunu takva olmak zannederse ya da bir başkası da haramı helal kılarsa bunun sonunda Allah'ın dini diye bir şey kalır mı ortada? Hakla batılı karıştırırsanız o zaman hak gizlenmiş olur. Kur'an o yüzden وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُ الْحَقِّ hakla batılı karıştırmak suretiyle hakkı gizlemeyin. Hakla batılı karıştırırsanız işte o zaman hakkı gizlemiş olursunuz. Bu bir yöntemdir. Bu İslam düşmanlarının bir stratejisidir. Dinde haram olmayanları da haram sınıfına sokmak suretiyle insanları dinden imandan soğutur. Dini çok zorlaştırırlar. Bu bir stratejidir. Sadece dini gevşetmezler. Sadece ılımlı hale getirmezler. Bir taraftan da aşırı hale getirirler. Her ikisi de şeytanın yaklaşım yollarıdır. Bir kısım insanları ılımlı bir İslam anlayışıyla aldatırlar. İçi boşaltılmış bir İslam'ı öğretirler. Bir taraftan böyle, bir taraftan da aşırı İslam anlayışını yaymaya çalışırlar. Helalleri bile haramlaştıran, yasak olmayanları yasak eden bir din anlayışını yaymaya çalışırlar. Gerek ılımlı İslam, gerekse aşırı İslam. Her ikisi de kafirin tuzağından ibarettir. Her ikisi de kafirin işine gelmektedir. İster ılımlı Müslüman olun, ister aşırı. Her ikisi de kafirin işine gelir. Ilımlı Müslüman olduğunuz zaman, her şeyi helal gördüğünüz zaman, haramları bile helal gördüğünüz zaman, onların istediği noktaya gelmişsiniz demektir. Onların medeniyetlerini kabul etmeye başlayacaksınız demektir. Onların koyduğu kanunları kabul edeceksiniz. Yumuşak hale gelmişsiniz. Her şeyi kabul eder hale gelmişsiniz demektir. Eğer haram olmayanları da haram kılmaya kalkışırsanız, dinde aşırıya giderseniz, o zaman yine onların işine gelir, yine onların hoşuna giden bir şey yapmış olursunuz. Çünkü o zaman da insanları o dinden nefret ettirmiş olursunuz. Onun için onların en çok korktuğu kimseler ne ılımlı İslamcılar ne aşırı İslamcılar. Onlar aslında dengeli Müslümanlardan korkarlar. Çünkü dengeli Müslümanlar dengeli bir şekilde dini anlatırlar. Ve işte o zaman etkili olur. İnsanlar meyletmeye başlarlar. Ilımlı da olsanız kafirin istediğini yapıyorsunuz. Aşırı da olsanız gene onun istediğini yapıyorsunuz. Bu çift taraflı bir tuzaktır. Bundan kurtulmak sırat-ı müstakim üzere olmakla mümkündür. Efendimiz öyle buyuruyor. Benden sonra sapmamanız için size iki şey bırakıyorum. Allah'ın kitabı ve benim sünnetim. Allah'ın kitabına sarıldığınız müddetçe sapmazsınız. Benim sünnetime sarıldığınız müddetçe sapmazsınız. Aksi halde saparsınız. Efendimiz bir gün toprak üzerinde elinde bir çubukla toprağın üzerinde bir çizgi çizdi. Düz bir çizgi. Ve sonra buyurdu ki işte bu sırat-ı müstakimdir. Dosdoğru yol Allah'ın gönderdiği dinin ta kendisi. eğik büyük değil. Bu kalemun gibi renkten renge girmemeli Müslüman. Lastik gibi sünmemeli Müslüman. Eğik büyük olmamalı Müslüman. Efendimiz bu sırat-ı müstakim dedi. Bu bana Rabbimin verdiği din. Sonra o çizginin sağına soluna çizgiler çekti. Sağ tarafa giden, sol tarafa giden çizgiler çekti. Ve bunlar da dedi şeytanın yollarıdır. Her birinin başında bir şeytan bekler. Bir kısım insanları bu tarafa götürür. Bir kısım insanları o tarafa. Şeyatînel ins vel cin. İnsan ve cin şeytanları. Sırat-ı müstakimden ayırmak için sağına soluna yollar yaparlar. Onlara uymayın. Nehrin ana çizgisinin dışına çıkmayın. Kur'an'ın ana çizgisi dışına çıkmayın. Ehli bid'at görüşlerin, ehli bid'at insanların görüşlerinden uzak durun. Müslümanların büyük çoğunluğunun, tarih boyunca bütün alimlerin doğru dediği istikametten ayrılmayın. Nehrin ana çizgisi dışına çıkarsanız bataklığa dönüşürsünüz. Mikrop yuvasına dönüşürsünüz. Ve sonunda kurur gidersiniz. Allah Resulü ana çizgiden ayrılmayın buyuruyordu. Sırat-ı müstakimin kenarında yanlış yollar var. Oralara sapmayın. Saptırmak isteyecekler. Kimini ılımlı İslam'a teşvik edecekler, kimini aşırı İslam'a teşvik edecekler. Her ikisi de sağa da gitseniz sapma, sola da gitseniz sapma. Kafanıza göre davranmayacaksınız. Kafanıza göre hükümler koymayacaksınız. Dinde var mıdır, yok mudur soracaksınız, öğreneceksiniz. Allah Azze ve Celle bu şekilde konuşanların yalan söylediklerini ifade ediyor. Onlar bilir bilmez haza halal ve haza haram derler. Bilmeden Allah adına yalanlar uydururlar. Halbuki Allah onların yalanlarını reddetmektedir. Onlara neyin haram kılındığını Allah Azze ve Celle onlara söyledi. Sizin saydığınız şu şu şu şeyler helaldir. Deve şöyle olursa haram olur, koyun böyle olursa haram olur. Kafanızdan uydurup durmayın. Kafanızdan kanunlar koymayın. Allah tayin etmiştir. Size leşi, ölüyü, kanı, domuz etini Allah'tan başkası adına kesilenleri haram kıldı. Elbette bundan başka haramlar da var ama Allah Azze ve Celle onlara cevap olsun diye bu ayeti gönderdiği için onlara sadece bu kadarını söyledi. Sizin o dedikleriniz haram değil demek için, yoksa bu ayette bütün haramlar sayılıyor değil. Elbette bu ayette sayılmayan haramlar da var. Maide suresinde ifade olunduğu üzere suda boğulmuş olan da, bir hayvan tarafından boynuzlanmış olan da, yukarıdan düşmüş ölmüş olan da, putlara kesilmiş olan da, hayvanlar tarafından tutulmuş parçalanmış o şekilde ölmüş olan da, sadece burada söylenen dört şey değil elbette. Ama bu ayette özellikle onlara cevap olarak geldiği için, onlar kafalarına göre deveyi de şöyle olursa haram olur dedikleri için Allah Azze ve Celle onları reddetmek manasında, hayır onlar haram değil ama şunlar haram demiş oldu. Ve sadece bunlar size de haram kılınmadı. وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلِ. Daha evvel, senden evvel de Yahudilere de haram kılınmıştı leş. Onlara da haram kılınmıştı domuz eti. Onlara da haram kılınmıştı Allah'tan başkasına, başkası için kesilenler, onlara da haram kılınmıştı kan. Yalnızca size haram kılınmadım. Ama şu anda İsrailoğullarından olan Hazreti İsa Aleyhisselam da netice itibariyle İsrailoğullarındandı. Onlara gönderilmiş bir peygamberdi. Ve şu anda biz onlarda domuz etinin helal olduğunu görüyoruz. Hristiyanlarda domuz etinin helal kılındığını görüyoruz. Halbuki Hazreti İsa da İsrailoğullarına gönderilmiş olan bir peygamberdi. Dinlerini değiştirdiklerinin bir delilidir. Bu ayet onlara da bunları haram kılmıştık. Sana şu kıssasını anlattığımız, kıssasını anlatmış olduğumuz şu meseleler daha evvel onlara da yine aynı şekilde haram kılınmıştı. Allah Azze ve Celle burada harramne min kabl demek istiyor. Daha evvel de haram kılmıştık yani. Harramne ma kasasna, ma kasasna aleyk. Sana kıssası kıssa etmiş olduğumuz, aktardığımız, sana kıssa ettiğimiz, hatırlattığımız, öğrettiğimiz, aktardığımız o bilgiler, onları hatırla ey Resulüm. Biz daha evvel onlara da bunları haram kılmıştık. En'am suresinde Allah Azze ve Celle onlara haram kılındığını anlatır. Buna ilaveten, burada sayılanlara ilaveten onlara hayvanların iç yağı da haram kılınmıştı ve tırnaklı hayvanlar da haram kılınmıştı. Onu hatırlatmak istiyor Allah Azze ve Celle. Burada sana daha evvel kıssasını anlattığımız, aktardığımız o bilgileri hatırla. İsrailoğullarına tırnaklı hayvanlar haram kılındı. Onların günahlarından dolayı. Onların Allah yolundan çevirmelerinden, insanları Allah yolundan çevirdikleri için ve zalim oldukları için onlara bunlar da haram kılındı. Size bu hayvanlar haram kılınmadı. Tırnaklı hayvanlar hepsi size haram kılınmadı. Ya da cumartesi günü balık avlamak size haram kılınmadı. Ya da hayvanların iç yağı size haram kılınmadı. Ama onlara bunlar da haram kılınmıştı. Onların zalim olmaları sebebiyle. Zalim olmaları sebebiyle. Demek ki bir toplum zalimleşirse Allah Azze ve Celle onlara bir takım helalleri haram kılmaktadır. Artık din tamamlanmıştır. Peygamber yoktur. Yeniden peygamber gelmeyecek, yeni bir şeriat, yeni bir kitap da gelmeyeceğine göre Allah Azze ve Celle bugün birileri zalimleşirse ya da Allah yolundan saptırırsa, engel olursa onlara Allah Azze ve Celle neyi haram kılacak? Aramızda bir peygamber yok, bir kitap yok ve din tamamlanmış olduğuna göre bu şekilde bir haram, yeni bir haram gelmeyecek. Onlara, onların içerisinde peygamber olduğu için ve onlar zalim olmaları sebebiyle, Allah yoluna da engel olmaları sebebiyle helal olanlar ceza olarak onlara haram edilmişti. Bugün böyle bir durum olmaz ama bugün de başka türlü bir ceza olabilir. Bir toplum zalimleşirse eğer ve Allah yoluna engel olursa eğer, bir toplum ya da bir devlet Allah'la savaşmaya kalkışırsa, o zaman Allah Azze ve Celle onlara bir takım şeyleri yine haram kılabilir, yani onları mahrum edebilir. Belki bugün yeni bir kitap gelmeyecek. Helal olan bir şey bugün yeni bir ayetle haram kılınmayacak. Ama Allah Azze ve Celle'nin bir toplumu mahrum etmesi sadece ayetle olmaz ki, başka yollarla da olur. Allah isterse toplumları mahrum eder. Onları adeta onu haram eder. Demek ki zulüm ve Allah'ın yoluna engel olmak Allah'ın vereceği nimetleri azaltmaktadır ve Allah'ın toplumu bir takım nimetlerden mahrum etmesine sebep olmaktadır. Ey Resulüm, bunları da, bunların dışında başka bir takım şeyleri de Yahudilere daha evvel haram kılmıştık. Size daha kolay bir şeriat verildi yani. Onlara haram kılınan bazı şeyler size haram kılınmadı yani. Vallahu yuridu bikumul yusur ve la yuridu bikumul usur. Allah sizin için kolaylık ister, zorluk istemez. Sizin için. Sizin için, ümmeti Muhammed için, son ümmet için, Hazreti Peygamber'e itaat eden, semi'na ve ata'na diyen ümmet için. Ama öbürlerine gelince onlar semi'na ve asayna diyorlardı Hazreti Musa'ya. Onlara Allah Azze ve Celle günahları sebebiyle, itaatsizlikleri sebebiyle helal olduğu halde bir takım şeyleri haram kıldı. Cumartesi günü balık avlamayı haram kıldığı gibi, hayvanların iç yağını onlara haram kıldığı gibi. Ama bu ümmete bunlar helal kılındı. Kafirler, Mekkeliler itiraz ediyorlardı. Diyorlardı ki, sen peygamberim diyorsun. Musa da peygamberim diyordu. Sana helal kılınan bazı şeyler Musa'ya haram kılınmıştı. Yahudiler şunlar haramdır diyor. Sen ise onlara helal diyorsun. Nasıl oluyor diyorlardı. Allah Azze ve Celle bir tane olduğuna göre sana ayrı bir kanun, onlara ayrı bir kanun mu gönderdi? Böyle diyorlardı. Allah Azze ve Celle onlara cevap veriyor. Onlar, evet onlara da bir takım şeyler haram kılındı. Ama onların bir takım günahları sebebiyle helal olması gereken bazı şeyler onlara ceza olarak haram kılındı. Ve şeriatların arasında fark olabilir. Bunda bir mahzur yok. Din aynıdır ama şeriatları, peygamberlere verilen şeriatlar muhtelif olabilmektedir. Din yani inanç esasları aynıdır. Tevhid aynıdır. Ahirete iman aynıdır. Peygamberlere ve kitaplara iman aynıdır. İnanç esaslarında bir değişiklik olmaz. Çünkü onlar inanç esasıdır. Allah vardır. O zaman da vardır. Sonrasında da vardır. Bunda bir değişiklik olmaz. Tek ilahtır. Her zaman tek ilahtır. Hazreti Musa döneminde de sonrasında da tek ilahtır. Ama Allah isterse o dönemde haram kıldığı bir şeyi daha sonrasında helal kılabilir. O dönemde helal kıldığını daha sonrasında da haram kılabilir. Şeriat, hükümler yani kanunlar değişebilir. Eski hükmü gönderen de Allah'tır. Yeni hükmü gönderen de Allah'tır. Eski kitabın hükümlerini nesh edebilir. Bir kitap kendinden evvel gelen kitabın hükmünü kaldırır. Hatta kitabın kendi içinde de nesih söz konusudur. Kitap kendi içinde de bir ayet diğer bir ayetin hükmünü kaldırabilir. Neticede ikinci hükmü gönderen de yine Allah'tır. Allah Azze ve Celle bir takım hikmetlere binaen Müslümanları alıştırmak için, onları terbiye etmek için, yavaş yavaş onların nefislerini değiştirmek için, onları adam etmek için önce kolayı sonra zoru göndermiş olabilir. Hükümler farklı olabilir. Bir ayet başka bir ayetin hükmünü kaldırabilir. Ama bunu insanlar yapamaz. Birinci hükmü gönderen ikinci hükmü de gönderme hakkına sahiptir. Ama ikinci hükmü insanlar koyamaz. Allah'ın hükmünü kaldırıp kendileri hüküm koyamaz. Allah Azze ve Celle Yahudilerle ilgili, ey insanlar, siz neden onlara şu haramdı da senin şeriatında bu helaldir diyorsun? Böyle itirazlarda bulunuyorlar. Halbuki bu itirazlar doğru değildir. Bu itirazlarda bir hata var. Allah'ın istediği gibi kanun koyma yetkisi olduğunu anlamayanların itirazıdır. Ey Resulüm, senden evvel de ölüyü, leşi haram kıldık. Senden evvel de domuzun etini haram kıldık. Neden şimdi onlar da helaldir? Ehli kitabın bir kısmı neden domuzun etini helal görmektedir? Kendilerince onlara verilen şeriatta bunun helal olduğunu iddia ediyorlar. Yalan söylüyorlar. Yalan söylediklerinin bir diğer delili de bu ayetin dışında, bu ayet de bir delil. Lahm-ı hınzirin, domuz etinin haram olduğuna, daha evvel de haram kılınmış olduğuna bu ayet delildir. Ve bu ayet Yahudilerin, Hristiyanların dinlerini değiştirdiğinin de delilidir. Demek ki değiştirdiler, helal kıldılar. Bunun dışında bir başka delil olarak da Hazreti İsa Aleyhisselam tekrar yeryüzüne indirildiği zaman domuzu öldürecek, haçı kıracak buyuruyor Peygamberimiz. Domuzu öldürecek, yani ben size domuzu helal kılmadım. Benim şeriatimde domuz haram idi. Ben de Tevrat'ın şeriatına tabiydim. Ve size o haram idi. Siz daha sonra bunu kendi nefsinizden uydurdunuz ve Allah'ın haramını helal kıldınız. Benim de bir şeriatım vardı. Siz benim şeriatımı tasfiye ettiniz. Dininizden tamamen çıkarıp attınız. Şeriatsız, kanunsuz, hükümsüz bir din meydana getirdiniz. Kralların istediği gibi bir din meydana getirdiniz. Krallar Allah'ın koyduğu kanunların kaldırılmasını istiyorlardı. Siz de onların istediği gibi bir din meydana getirdiniz. Dinimi bozdunuz. Pavlos, Hazreti İsa Aleyhisselam'dan sonra güya Hristiyan olmuş olan yalancı, Hazreti İsa'nın dinindeki şeriatı tamamen kaldırdı attı ve şeriattan muaf olabileceklerini iddia etti. Halbuki şeriattan nasıl muaf olabilirler? Allah'ın koymuş olduğu hükümlerden nasıl muaf olabilirler? Aklınca daha kolay bir din meydana getirmeye çalışıyordu. Daha kolay bir din. Halbuki hükümleri olmayan bir din sonuç itibariyle hayatın dışına çıkmak zorunda kalır. Hayata hükmetmeyen bir din, hayatın her alanına karışmayan, bir takım hükümler koymayan bir din elbette ki hayatın dışına çıkmış olur. Kilisede İsevi, kilise dışında gayri İsevi. Böyle bir şey kabul edilebilir mi? Sadece camide mi Müslüman olacağız? Cami dışında hayatımızın her alanında Allah'ın koymuş olduğu hükümler var. Pavlos, Hazreti İsa'ya verilen kitabı bozdu. Şeriatı kaldırdı attı. Güya dini kolaylaştırdı. Ve böylece daha fazla insanın Hristiyan olacağını zannetti. Ancak dini bozdu ve artık hayata hükmetmeyen bir din haline geldi. Krallar hükmediyor, artık Allah'ın kitabı hükmetmiyordu. Kralların istediği gibi bir din meydana getirdiler. Şimdi aynen o Pavlos gibi bizim Pavloslarımız da var. Bizim Pavloslarımız da dinin hükümlerinin değiştirilebileceğini söylüyorlar. Aynı zihniyet. Tarih tekerrür ediyor. Kafirin stratejisi her zaman aynı. Allah'ın göndermiş olduğu hükümleri kaldırıp atabilmek için din adamlarını kullanıyor. Matematikçiyi mi kullanacak? Kimyacıyı mı kullanacak? Doktoru mu kullanacak? Elbette ki dini bozabilmek için din adamlarını kullanacak. Onlar kalkacaklar ve diyecekler ki Allah'ın hükümleri sadece bir misaldir. O zamana göre verilmiş olan bir misaldir. Biz bu zamanda aynı şekilde almak zorunda değiliz. Biz kendimiz de bir takım hükümler koyabiliriz. Allah'ın hükümlerine aynen teslim olmak zorunda değiliz. Yani bu Allah'ın hükümlerinin kaldırılabileceğini ve ondan muaf olabileceğimizi iddia etmektir. Bizim de Pavloslarımız var. Hatta her ülkenin Pavlosu var. Hatta her şehrin Pavlosu da olabilir. Ya da her bir sınıfın bir Pavlosu var. Her bir grubun bir Pavlosu olabilir. Her bir cemaat içerisinde bir Pavlos meydana getirebilirler. Cemaat buna dikkat etmelidir. Dini bozacak olanları cemaatlerin içerisine sokacaklar. Onlarla dini bozacaklar. Cemaatleri ılımlı hale getirecekler. Ve Müslümanları İslam ahkamından, hükümlerinden tamamen bağımsız olabileceğimize inandıracaklar. Onları sadece bir misal gibi gösterecekler. Bunlar Pavlos'tur. Bizim Pavloslarımız, yerli Pavloslarımız, dinin cihat ruhunu öldürenler, dinin ahkamını, şeriatını kaldıranlar ve bunlara uymak zorunda değiliz diye böyle bir inanç meydana getirenler. Bunlar işte bizim Pavloslarımız. Hazreti İsa Aleyhisselam o Pavlos alçağının alçaklığını gösterecek. Yeniden dünyaya indirildiğinde domuzu öldürecek ve benim de bir şeriatım vardı. Siz bunu bozdunuz. Şeriatsız bir din meydana getirdiniz. Haftada bir defa pazar günü kiliseye giden, başka da hiç hayatında hiçbir zaman İsevi olmayan böyle bir din uydurdunuz. Benim de dinimde farzlar vardı. Benim de dinimde haramlar vardı. Ben de Tevrat'ın şeriatına tabiydim. Bozdunuz. Nasıl ki namazı kaldırdılar, orucu kaldırdılar. Kur'an buyuruyor ki ya eyyuhellezine amenu kutibe aleykumus siyam. Ey müminler, size siyam, oruç yazıldı, yani farz kılındı. Keme kutibe alellezine min kablikum. Nasıl ki daha evvelkilere de farz kılınmıştı. Demek daha evvelkilere de farz kılınmış. Demek Yahudi'ye de Hristiyan'a da, ama şu anda var mı oruç? Onlarda var mı oruç şu anda? Bu ayet onların dinlerini bozduklarının delili. Nasıl ki dinlerinden namazı, orucu, zekatı kaldırdılar. Aynı şekilde dinlerindeki domuz etinin haramlığını, buna benzer bir takım hükümleri de kaldırdılar. Devletle ilgili hükümleri de kaldırdılar. Kralları özgürleştirdiler. Kralların istediği gibi bir din meydana getirdiler. Bu din adamları devletlerin emrindedirler. Devletlerin istediğini konuşuyorlar. Devlet başkanlarının dediğini diyorlar. Onların uşaklığını yapıyorlar. Ve insanlara Allah'ın hükümlerini açıklamıyorlar. Sessiz kalıyorlar.
Onlar sessiz kaldıkça haramlar helalleşiyor. Onlara sorsanız ben haramı helalleştirmedim diyecekler. Sen sessiz kaldıkça haramlar helalleşir. Çıkıp da bir gün daha demişler mi? Allah'ın dünyasında Allah'ın dediği olmalı. Demişler mi? Bir gün daha Müslümanların topraklarında içki fabrikası olamaz demişler mi? Faizli bankalar olamaz demişler mi? Kumarhane olamaz demişler mi? Zina evleri olamaz demişler mi? Demezler. Böylece bu haramlar zamanla helalleşir. Ve şu anda içki içenler o kadar çoğalmıştır ki şu anda faizli işlem yapanlar o kadar çoğalmıştır ki adeta yapmayan kalmamıştır. Hocaların haramlarla mücadele etmemesi sonucunda devleti idare edenler bu haramları serbest ettiği için hocalar konuşmuyorlar, korkuyorlar. Allah'tan korkmuyorlar, kullardan korkuyorlar, gerçekleri söylemiyorlar. Hazreti İsa gelecek, domuzu öldürecek, gerçeği söyleyecek. Siz benim dinimi bozdunuz. Bunlar bende de haramdı. Ama siz bunları helal yaptınız. Allah Azze ve Celle onların yalanlarını onların yüzüne vuruyor. Kur'an'ın bir vazifesi de değiştirilmiş olan Tevrat'ın gerçeklerini ortaya çıkarmak, değiştirilmiş olan kitapların gerçeğini insanlara öğretmek, yanlışları semavi kitaplarda değiştirilmiş olan, muharref olan o kitapların yanlışlarını söylemek, değiştirilen kısımlarını ortaya koymak ve doğruları ilan etmektir. Ve burada o yapılıyor. Onlara da bunlar haram kılınmıştı ama şu anda bunların bir kısmını helal kabul ediyorlar. وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَاكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ Biz onlara zulmetmedik ama onlar kendi kendilerine zulmediyorlardı. Biz onlara aslında cumartesi günü balık avlamayı yasaklamayacaktık. Biz onlara aslında hayvanların iç yağını yasaklamayacaktık. Biz aslında onlara tırnaklı hayvanları yasaklamayacaktık. Ama onlar kendilerine zulmettiler. Biz onlara zulmetmedik. Bu ağır hükümleri koymakla biz onlara zulmetmedik. Yani evet bu hükümler ağırdı. Ama onlar sebep oldular. Demek ki bir takım günahlar Allah'ın bize zorluklar yaratmasına sebep olmaktadır. Eğer peygamber olsa yeni hükümler de gelebilir ve yasaklayabilir. Şu anda helal olan bir şeyi Allah yasak edebilir. Günahlarımızdan dolayı eğer peygamber olsaydı aramızda şu anda vahiy geliyor olsaydı Allah Azze ve Celle bugün helal olarak bildiğimiz bazı şeyleri bize de haram kılardı, kılabilirdi. İşte bu ayette bu ifade olunuyor. Onlara bir takım şeyleri haram kıldık. Size helal kıldığımız bir takım şeyleri onlara helal kıldık ama sebep kendileri. ثُمَّ اِنَّ رَبَّكَ لِلَّذ۪ينَ عَمِلُوا السُّٓءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ وَأَسْلَهُ اِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ Sonra ey Resulüm muhakkak ki senin Rabbin kötü işler işlemiş olan, bilmeden kötü işler yapmış olan kimselere, sonra da tevbe etmiş olan ve sonra da ıslah etmiş olan, kendi nefsini ıslah etmiş veya çevresini ıslah etme gayretine girmiş, böyle olan kimselerden taraftır. Senin Rabbin onların destekçisidir.
ve onlarla birliktedir. Ve senin Rabbin bütün bunlardan sonra yine de gafur ve rahimdir. Ey Resulüm, eğer birileri bilmeden cehalet ile eğer bir takım kötülükler yaptılarsa, bir cehaletin bilmeden, demek bilerek yapanla bilmeyerek yapanın Allah katındaki durumu aynı değildir. Bir kısım insanlar amilü su'e bi cehalem, bir takım kötülükler yaptılar ama bilmeden, böylesiyle bilerek yapanlar demek ki aynı durumda değildirler. Bilenle bilmeyen bir olur mu buyuruyor Kur'an? Bilenle bilmeyen hiçbir meselede bir olmaz. Değerde de aynı değildir, günahta da aynı değildir. Bilenin, bilerek günah işleyenin günahı daha çoktur. Aynı zamanda bilenin Allah katındaki kıymeti de daha çoktur. Hiçbir meselede bilenle bilmeyen bir olmayacaktır. Ey Resulüm, senin Rabbin bil ki bilmeden cehaletle günah işlemiş, sonra tövbe etmiş ve sonra da ıslah etmiş. Nefsini ıslah etmiş, çevresini ıslah etmeye çalışmış, mücadele etmiş olan kimselerle beraberdir, onların destekçisidir ve onlara karşı inne rabbeke min ba'dihe le gafurur rahim. Bundan sonra, bu tövbesinden sonra, bu ıslah çalışmalarından sonra Rabbin gafur ve rahimdir. Yani eğer bunlar böyle şeyler yaptılarsa, cehaletle yaptılarsa, yine de tövbe ederlerse ve ıslah ederlerse, o zaman Rabbin onlara karşı gafur ve rahim olacak, onları bağışlayacak ve merhamet edecektir. Allah Azze ve Celle merhamet sıfatını hatırlatmak istiyor bize. Birileri böyle bir şey yapmış olsa mesela, bir daha kurtuluşu yok mu acaba? Birileri bir takım günahlar işlemiş olsa acaba bir daha kurtuluşu yok mu? Allah Azze ve Celle buyuruyor ki, her ne yaparsa yapsın yine de senin Rabbin gafur ve rahimdir. Yeter ki tövbe etsin ölmeden evvel. Yeter ki ıslah etsin nefsini ve çevresini ve bildiği gerçekleri anlatsın, ıslah çalışmaları yapsın. Ve aslahu, hem kendini ıslah etsin hem de toplumunu ıslah çalışmaları yapsın. İşte o zaman Rabbini gafur ve rahim olarak bulacaktır. Demek ki bilerek yapmadıysa daha çabuk affedilecektir. Bilmeyerek yapmış olanlar, onların affı daha kolay olacaktır. Ancak tövbe etmeleri şartıyla. Tövbe ne zaman kabul olur? İnsan o günahı terk etmemiş ise, hala yapıyorsa ama bir taraftan da tövbe ediyorsa, tövbesi kabul olmaz. Tövbenin kabul olmasının şartı, İnsan o günahı bırakmış olmalı. Diğer taraftan pişmanlık duymalı ve bir daha da o günaha dönmemeye azmetmeli. İşte bu şartlarla tövbe ederse tövbesi kabul olur. O günahı işlemeye devam ediyorken tövbe etse kabul olmaz. Pişmanlık duymadan tövbe etse kabul olmaz. Bir daha yapmamaya azmetmediyse, karar vermediyse tövbesi kabul olmaz. Tövbenin kabulünün şartlarıdır bunlar. Bu şartlarla tövbe etmiş olsa, sonra da tekrar tövbesini bozmuş olsa, aynı günaha bir daha girmiş olsa, yine aynı şartlarla bir daha tövbe edebilir. Ondan sonra aynı olay bir daha gerçekleşse, yine aynı şartlarla bir daha tövbe edebilir.
Tövbe kapısı daima açıktır. Ama aynı şartları her seferinde yerine getirmek şartıyla. Ey Resulüm, senin Rabbin tövbe edip ondan sonra da ıslah çalışması yapanlara karşı gafur ve rahim olacaktır. Bunu kullarıma ilan et. Ümitlerini kaybetmesinler. Kul ya ibadiyellezine esrafu ala enfusihim. Ey kendi kendine zulmetmiş olan kullarım, onlara de ki, ey Resulüm, onlara benim namıma sen de ki, ey nefsine zulmetmiş, kendisini günaha sokmuş, kendisinin cehenneme atacak günahlar işlemiş olan kullarım, la taknatu min rahmetillah, Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Allah bütün günahları bağışlar, yeter ki tövbe edin. Şirke düşmüş olsanız bile ölmeden evvel şirkten tövbe ederseniz kabul edilir. Ancak tövbenin şartlarıyla tövbe edeceksiniz ve sonra da mümkün olduğunca nefsinizi ıslah çalışmaları yapacaksınız. Nefsini ıslah etmeyen sonuçta tekrar o günahlara geri döner. O yüzden Kur'an buyuruyor ki tövbe ettikten sonra ıslah edenler. Çünkü ıslah çalışması yapmazlarsa eğer o durumda mutlaka tekrar o günaha geri döneceklerdir. O yüzden bazı kimseler görüyoruz, geçmişi bozuk, tövbe ettim diyor ve o hayatı bırakıyor. Yeni bir çevrenin içerisine katılıyor ama nefsini ıslah çalışmaları yapmıyor. Ve sonra bakıyorsunuz bir sene, iki sene, üç sene sonra tekrar bozuluyor ve aynı hayata geri dönüyor. Nasıl oluyor? Tövbe etmişti halbuki, pişmandı halbuki, günahlarından tövbe etmişti ve o günahları terk etmişti ve yeni bir çevreye katılmıştı, eski çevresini terk etmişti ama ıslah çalışmaları da yapmamıştı. Nefsini ıslah etmemişti. İnnen nefse le emmâretun bissu, nefis kötülüğü emreder. Islah çalışmalar yapmazsanız, nefsi ıslah etmezseniz, az yemek, az uyumak, az konuşmak, gereksiz konuşmamak ve bazen yalnız kalıp düşünmek, uzlete çekilmek, belli bir ölçüde inziva hayatı yaşamak, tefekkür etmek, Allah'ı zikretmek, bunları yapmadan nefisle mücahede, nefisle cihat gerçekleşmez ve nefis ıslah olmaz. Ve Peygamberimiz buyuruyor ki, yeryüzünde Allah'tan başka tapılan mabutların içerisinde nefisten daha büyüğü yoktur. İnsanlar Allah'tan sonra nefislerine taparlar. Aslında Allah'a tapmayıp başka şeylere tapıyor gibi görünenler gerçekten nefislerine tapmaktadırlar. O yüzden nefsin ıslahı icap eder. Nefsin her istediğini verirseniz nefis daha da güçlenir. Ayı gibi olur ve onu zapt edemezsiniz. Nefsin hiçbir isteğini yerine getirmezseniz o zaman da nefsinizi bu şekilde terbiye edemezsiniz ve nefsiniz daha çok istemeye devam eder. Hiç aklınızdan çıkmaz. Nefis bir çocuk gibidir. Çok verirseniz şımarır, hiç vermezseniz sürekli ağlar durur. Ona çocuğa yaptığınız muameleyi yapacaksınız. Biraz vereceksiniz. Her istediğini yapmayacaksınız. Biraz vereceksiniz. Bu şekilde çocuklarınızı terbiye edeceksiniz. Yoksa terbiyesiz olur. Aynı şekilde nefsin her istediğini yapan, nefsin her istediğini veren de nefsini azgınlaştırır. O zaman ıslah gerçekleşmez. kendi nefsinde inkılaplar yapmayanlar alemlerde inkılaplar yapamazlar. Kendi nefsini terbiye etmeyenler dış alemi nasıl terbiye edecekler? Kendini terbiye etmeyenler insanları nasıl terbiye edecekler? Kendini değiştirenler çağları değiştirir. Kendini değiştirenler sistemleri değiştirir. Kendini değiştirenler makamperestleri değiştirir. Kendini değiştirenler her şeyi değiştirir. Kendini değiştirmeyenler hiçbir şeyi değiştiremez. O yüzden Kur'an diyor ki ve aslahu ve kendini değiştirdiler. Tövbe ettiler ve ıslah çalışmaları yaptılar. Kendi nefislerini ve toplumlarını ıslah ettiler. Böyle olanlar işte böylelerine karşı senin Rabbin gafur ve rahimdir. Onların geçmiş günahlarını da bağışlayacaktır. İnne İbrahim'e kâne ümmeten kâniten. Kâniten lillâhi hanîfem. Muhakkak ki İbrahim, Hazreti İbrahim kâniten lillâhi idi ve hanîf idi. Ve bir ümmet idi. Kâne ümme, yani kâne ümmeten vahidem. Tek başına bir ümmet idi. Hazreti İbrahim Allah Azze ve Celle Yahudilerden bahsettiği bu bölümde Hazreti İbrahim'e temas ediyor. Sizin atanız İbrahim değil mi? Siz İbrahim'in neslinden gelmekle övünmüyor musunuz? Ey Yahudiler, ey Hristiyanlar, ey İsrailoğulları! Hazreti İbrahim'in neslinden gelmekle övünmüyor musunuz? Ve Hazreti İbrahim'in izinden gittiğinizi söylemiyor musunuz? Ve ey Mekke'nin putperestleri, siz de Hazreti İbrahim'in oğlu İsmail'in soyundan gelmiyor musunuz? Siz de bununla övünmüyor musunuz? İşte her tarafa da, Hristiyanlara da, Yahudilere de, Mekke'nin putperestlerine de, müşriklere de deniyor ki, İbrahim kâne ümme, tek başına bir ümmet idi. Kâniten lillâh, Allah'a itaat ediyordu. Hanif idi, müşrik değildi. Siz ise müşriksiniz. Ey Yahudiler, Uzeyr'i Allah'ın oğlu olarak görüyorsunuz, şirk koşuyorsunuz. Allah'ın kitabını değiştiriyorsunuz. Ey Hristiyanlar, Hazreti İsa'yı Allah'ın oğlu diyorsunuz. Ruhul Kudse ilah diyorsunuz. Allah'la beraber başka ilahlar da tanıyorsunuz. Güya İbrahim'in peşinden gittiğinizi söylüyorsunuz. Yalan söylüyorsunuz. Ve ey Mekke'nin müşrikleri, siz de yalan söylüyorsunuz. İbrahim kâne ümme, tek başına bir ümmetti. Kâniten lillâh, Allah'a itaat ediyordu. Hanifen ve hanif idi. Hiçbir zaman da şirk koşmadı ve müşriklerden de olmadı. Ve lem yekum minel müşrikîn. Müşriklerden de değildi ve olmamıştı. Allah Azze ve Celle Hazreti İbrahim'i hatırlatıyor onlara. Çünkü onlar İbrahim'in izinden gittiklerini söylüyorlardı. Burada tek başına ümmetti deniyor. Tek başına ümmet olmak ne demektir? Tek başına ümmet olmak, tek başına da kalsa, hakkı söyleyenlerden olmak demektir. Hakkı söylemek demektir. Sahabeden gelen rivayetlerden bunu anlıyoruz. İbni Mes'ud'a bunu sordular. Tek başına ümmet olmak nedir dediler. Dedi ki o hayrı öğreten, dini öğreten kimse demektir. Hazreti İbrahim hiç kimsenin öğretmediklerini öğretti. Herkes şirk içerisindeyken, insanlar şirki konuşmaya cesaret edemezken, şirki reddedemezken, Hazreti İbrahim tek başına şirki reddediyordu. İşte bu onun tek başına ümmet olması demekti. İnsanlara deniyor ki yani, eğer tek başınıza da kalsanız hakkı haykırmaya devam edeceksiniz. Ve Kur'an'ın övdüğü Hazreti İbrahim gibi olacaksınız. Tek başınıza da kalsanız hakkı söyleyeceksiniz. İbn-i Mes'ud Muaz'ın da tek başına ümmet olduğunu söylüyordu. Birisi şaşırdı, dedi ki nasıl olur? Tek başına ümmet diyorsun Muaz bin Cebel için. Halbuki Kur'an Hazreti İbrahim için bu kelimeyi kullanmaktadır. Muaz için nasıl bunu söylersin? Dedi ki sen biliyor musun? Tek başına ümmet olmak ne demektir? Sen biliyor musun? Kanit olmak ne demektir? İtaat eden olmak ne demektir biliyor musun? Tek başına ümmet olmak demek, hakkı tek başına da olsa haykırmak demektir. Tek başına ümmet olmak demek, insanların öğrenmesi gerekenleri, dinlerini onlara öğreten olmak demektir. Hiç kimse öğretmese bile, eğer o öğretiyorsa tek başına ümmet sayılır dedim. İbn-i Mesud'a göre, demek ki bu ayette söylenen Hazreti İbrahim için söylenmiş olan kâne ümme, yani ümmeten vahide manasında o tek başına bir ümmet idi. Bu ifade aslında başkaları için de kullanılabilir demek ki. İbn-i Mes'ud böyle ifade ediyordu. Sadece Hazreti İbrahim için değil, Hazreti İbrahim gibi bulunduğu yerde şirke karşı mücadele verenler ve insanlara bilmediklerini öğretenler, Allah'ın dinini yeryüzüne yeniden hakim kılma mücadelesi verenler, kendi bölgelerinde tek başına bu işi yapanlar, bulundukları yerde öncülük yapanlar, başlatıcı olanlar, demek ki onlar da bir nevi Hazreti İbrahim'e benzemektedirler ve tek başına ümmet olanlar sınıfındandırlar. Elbette onun derecesinde olunamaz. O kesindir. Ancak bu sıfat sadece Hazreti İbrahim'e ait midir? İbn-i Mes'ud'un Muaz'ı da o sınıfa sokmasından anlıyoruz ki bu sıfat sadece Hazreti İbrahim'e ait olarak görülmeyebilir. Ve bu görevi yapanlar bulunduğu şehirde, bulunduğu mahallede hareketi başlatanlar, tevhidin tohumunu atanlar, çevresinde kimse tevhidi bilmediği halde, inanmadığı halde, kabul etmediği halde, insanlar şirk içinde olduğu halde, yine de o tek başına da olsa, tevhidi haykırıyorsa, bir nevi Hazreti İbrahim olmuş, onun gibi mücadele ettiği için, bir nevi o da bir, tek başına ümmet olanlar sınıfına girmiştir. Kaniten lillah. Hazreti İbrahim kanit idi ama Allah'a boyun eğiyordu. Hanif idi. Şirk koşmuyordu. Ve o şirk koşan müşriklerden değildi. Yani ey Yahudiler siz Allah'a şirk koşuyorsunuz. Ey Hristiyanlar siz de Allah'a şirk koşuyorsunuz. Ey Mekke'nin müşrikleri. Siz de Allah'a şirk koşuyorsunuz. Ve ey bugünün insanları, Allah'a şirk koşanları, Allah'ın yetkisini insanlara verenleri, Allah Azze ve Celle'nin yasakladığı şeyleri serbest bırakanlar, serbest bıraktığını yasak edenler, ve onların bu yaptığına sessiz kalanlar, razı olanlar. Allah Azze ve Celle buyuruyor ki İbrahim sizin gibi değildi. Müşrik değildi. Müşriklerden de değildi. O şirkle mücadele ediyordu. O hanif idi. Hanif idi. Allah onu nasıl yarattıysa o şekilde tertemiz kalmıştı. Allah her insanı İslam fıtratı üzere yaratır. Ve o İslam fıtratını muhafaza etmişti. Haramlardan uzak duruyordu. Leş yemiyordu. Sizin yaptığınız günahları işlemiyordu ve şirk içinde de değildi. Şakiren li en'umi. Ve o bir şakir idi. Allah'ın nimetlerine karşı da şükreden birisiydi. Allah'ın nimetleri, Allah'ın insanı insan olarak yaratması, Allah'ın insana verdiği bir nimettir. Hayvan olarak da yaratabilirdi. Allah'ın nimetleri, yiyecekler, içecekler de buna dahil. Ama hepsinden daha büyük olan nimet, Allah'ın ona vermiş olduğu hidayet. Doğru yolu göstermiş olması. Hazreti İbrahim Rabbinin kendisine doğruyu göstermesinden dolayı ona şükreden bir şakir idi. Ona şirk koşmuyordu. وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِك۪ينَ شَاكِرًا لِعَنْعُمِهِ Allah'a şükretmek suretiyle, nimetlerine karşı şükretmek suretiyle ona şirk koşmadı. Sadece ona şükretmek suretiyle, başkalarına değil, sadece ona şükretmekle ona şirk koşmamış oldu yani. Demek ki nimetlere şükrederken de insanlar Allah'a şirk koşabilirler. Allah Azze ve Celle'nin bir toplumda mesela emniyeti yaratmış olması, orada huzurun, güvenin olması Allah'ın onlara bir nimetidir. Eğer bu nimeti Allah'tan bilmezler de devletten bilirlerse, işte o zaman Allah'a şakir olmuş olmazlar. Şakiren li devle olmuş olurlar. O zaman Allah'a karşı şakir değil, devlete karşı şükretmiş olurlar. Halbuki gerçekte emniyeti sağlayan Allah'tır. Devletler koydukları kanunlarla emniyeti bozmaktadır. Kötü bir nesil meydana getirmekle, yanlış kanunlar koymakla, Allah'ın koyduğu kanunları kaldırıp atmakla, aslında onlar emniyeti bozmaktadırlar. Hırsızlığı çoğaltmaktadırlar. Günahları ve suçları meydana getirdikleri medeniyetle çoğaltmaktadırlar. Bir toplumda olabildiğince az bir emniyet varsa yine o Allah'tandır. Nimet dendiği zaman aklınıza sadece yedikleriniz ve içtikleriniz gelmesin. Elbiseniz gelmesin, paranız gelmesin. Nimetin en büyüğü Allah'ın insana sırat-ı müstakimi göstermesidir. İnsan yanlış yolda giderse, gayri medeni bir varlık olursa, istediği kadar bu nimetler içerisinde olsun, bir kıymeti olabilir mi? Allah Azze ve Celle Hazreti İbrahim'in sıfatlarını sayıyor. Diyor ki o müşrik değildi, o kâniten lillâh idi, Allah'a boyun eğmişti. Canı gönülden yani. Teslimiyet göstermişti. Canı gönülden yani. İtaat bazen canı gönülden olmayabilir. Asker komutanına itaat eder. Memur amirine itaat eder. İşçi patronuna itaat eder. Ama her zaman bu itaat gönülden olmaz. Halbuki kanit ise gönülden olandır. Allah Azze ve Celle salihe kadınlardan bahsederken de öyle buyuruyor. Fessalihatu kanitat buyuruyor. Orada da kanit kelimesini kullanıyor. Salihe kadınlar evet itaat eder ama gönülden itaat ederler. Hem Allah'a hem de eşlerine gönülden itaat edenlerdirler. İstemeyerek zoraki itaat edenler saliha sayılmayacaklardır. Zoraki itaat ediyorsa Kur'an fessalihat kanitat diyor. Saliha sayılması için gönülden boyun eğmesi icap etmektedir. Ve burada da Hazreti İbrahim böyle anılıyor. Kaniten lillah, gönülden boyun eğiyordu. Rabbi kendisine ne derse hiçbir zaman itiraz etmiyordu ve bütün gönlüyle itaat ediyordu. Rabbi kendisine oğlunu kes dediği zaman bile itiraz etmedi. Ateşe atılacağı zaman bile bir şey demedi. Ağzından kötü bir söz çıkmadı. Ya Rabbi beni neden korumuyorsun demedi. Hiçbir zaman yanlış bir kelime kullanmadı. Her zaman boynu eğikti Rabbinin karşısında. Kaniten lillah. Demek ki böyle olursak Allah Azze ve Celle bizi gelecek nesillere de sevdirecektir. Hazreti İbrahim'i Yahudiler de seviyor, Hristiyanlar da, Müslümanlar da. Hatta Mekke'nin müşrikleri de. Bu sıfatlarından dolayı, o tek başına ümmet idi. Tek başına şirkle mücadele ediyordu. Tek başına dini yaymaya çalışıyordu. Tek başına mücadele ediyordu. Hareketi tek başına başlatıyordu. Ve aynı zamanda kanit idi. Gönülden boyun eğiyordu. Aynı zamanda şakir idi. Rabbinin kendisine nasip ettiklerinden dolayı da gerçekten şükrediyordu. İctebe. Rabbi onu seçti. İşte bunlardan dolayı. İctebâhu ve hedâhu ilâ sırâtin mustakîm. Onu seçti ve ona hidayet nasip etti. Sırat-ı mustakîme iletti onu. Onu dosdoğru yola hidayet etti Allah. Çünkü o hidayet edilmeye layıktı. Demek ki Allah kimleri seçer? Ve Allah kimleri sırat-ı mustakime götürür, hidayet eder? Demek ki tek başına ümmet olacak olanları, yanında hiç kimse olmasa bile hakkı haykırmaya devam edecek olanları, kanit olacak olanları, hanif olacak olanları, şakir olacak olanları, Allah Azze ve Celle demek ki böylelerini seçmektedir. İnna Allah astafa Adem ve Nuhan ve Ale İbrahim ve Ale İmran alel alemin. Allah şunları seçti. Adem'i seçti. Varlıkların içerisinden insanı, Adem'in nesli içerisinden Nuh'u, Nuh'un nesli içerisinden İbrahim'i ve ailesini ve İbrahim'in ailesi içerisinden de İmran ailesini, Hazreti Meryem'in anasını, babasını ve Hazreti Meryem'i ve onun oğlu İsa'yı, Allah Adem'i, Nuh'u, İbrahim ailesini, İmran ailesini seçti, alemlere üstün kıldı. Kimler seçilmektedir? İşte burada Allah Azze ve Celle Hazreti İbrahim'in birkaç sıfatından bahsediyor. Başka yerlerde başka sıfatlarından da bahsedilir. Hazreti İbrahim evvah idi. Hazreti İbrahim halim idi. Allah Azze ve Celle onun hayatından bize kesitler sunar. Gidip putları kıran kimseydi. Nemrud'un karşısına çıkıp konuşan kişiydi. Tarihin en büyük diktatörlerinden biri olan Nemrut'la mücadele ediyordu. Rabbiyellezi yuhyi ve yumit dedi. Benim Rabbim diriltir ve öldürür. Nemrut kâle ene uhyi ve umit. Ben de diriltir öldürürüm dedi. Edebiyat yaptı, laf cambazlığı yaptı. Demagoji yaptı. Gerçekten ne öldürebilir ne de diriltebilir. Mecaz olarak anlamak istedi. Bir insanı getirin derim, getirirler, öldürün derim, öldürürler. Bırakın derim, bırakırlar. Böylece öldürmüş olurum veya diriltmiş gibi olurum. Hazreti İbrahim baktı ki laf uzayacak, bu adam demagoji yapıyor. Halbuki Hazreti İbrahim'in kastettiği gerçek öldürme ve gerçek diriltme. Baktı ki laf uzayacak, dedi ki benim Rabbim ye'ti bi şemsi minel meşrik fe'ti biha minel mağrib. Benim Rabbim güneşi doğudan getiriyor, sen batıdan getir. فَبُهِتَ الَّذ۪ي كَفَرْ Kafir şaşırıverdi, sustu kaldı. Ne diyeceğini bilemedi. Hazreti İbrahim Kur'an'da birçok yerde anlatılır. Ve Allah Azze ve Celle onu örnek olarak gösterir. Hazreti İbrahim ve Peygamberimiz Kur'an'da usvetün hasene olarak zikredilir. Güzel örnek. Ve işte o güzel örnek bu. İctebe, Rabbi onu seçti. Allah kimleri seçmektedir? Allah demek ki tek başına ümmet olacak olan adamı, kanit olacak olan, gönülden boyun eğecek olanı, hanif olacak olanı, fıtratını bozmamış olanı, şirke düşmeyeni ve Allah'ın nimetlerine karşı şükredeni, Allah böylelerini seçmektedir. Davadan dönmeyecek olan adamı, sonuna kadar gidecek olanları, Allah'tan başkasından korkmayanları, اِعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ diyecek olanları, elinizden geleni yapın diyecek olanları, Allah onları seçer ve Allah yalnız seçim yapmaz. Allah'ın seçtiği hiç kimse davasından dönmemiştir. Seçilmiş olanlar hiçbir zaman geri adım atmamıştır. Seçilmiş olanlar hiçbir zaman sonradan bozulma göstermemiştir. Eğer öyle bir şey olsaydı haşa Allah yanlış adamı seçmiş olurdu. Haşa Allah geleceği bilmiyorum acaba diye bir takım soru işaretleri kafalarda oluşabilirdi. Allah Azze ve Celle'nin seçtikleri hiçbirisi de davadan dönmemiştir. Hiçbirisi şirke bulaşmamıştır. Ve Allah tam isabetle seçer ve seçtikleri işte böyle bu sıfatlara sahip olan kimselerdir. Ve onları seçer ve hedâhu ve ona hidayet eder. İlâ sırâtın mustakîm. Dost doğru yola. Allah'ın yolu sırat-ı mustakîm olarak isimlendiriliyor. Eğik büyük değil yani. Müslümanlar eğer bugün eğik büyük iseler sırat-ı mustakîm üzere gittiklerini iddia edemezler. Kur'an doğru yolun mustakim olduğunu söylüyor. Eğik büyük iseniz eğer sırat-ı mustakim üzere gidiyor sayılamazsınız. Sırat-ı mustakim üzere gidiyor olsaydınız eğik büyük olmazdınız. Duruma göre şekil almazdınız. Böyle olanlar sırat-ı mustakim üzere değildirler. وَاَتَيْنَهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنًا Ve ona dünyada güzellik verdik, sevaplar verdik ve güzel bir hayat verdik. Her türlü güzellik verdik. Yani böyle olanlara, seçilmiş olanlara hidayet nasip edilmektedir. Demin kimlerin seçildiğini söyledim. Birkaç sıfatını söyledim. Böyleler seçilmektedir. Seçilince onlara hidayet edilmektedir ve hidayet edilince onlar sırat-ı mustakim üzere bir hayat sürmektedir. Hiçbir zaman sapma göstermemektedir. Çünkü Allah tarafından yönlendirilmeye başlanmıştır. Allah seçtiği zaman artık onu kendi haline bırakmaz ve onu kendi yönlendirir. Ve ondan sonra da ona sadece ahiretini vermez, dünyayı da verir. وَاَتَيْنَهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً Böyleler sadece ahirette derece sahibi olacaklar ve cennete girecekler, zannetmeyin. Bu dünyada da onlara hasene verilecek, güzel bir hayat verilecek. Öyle de olmadı mı? Sonuçta Hazreti İbrahim'e dokunamadılar. O elinizden geleni yapın dedi. Siz Allah'tan korkmazken ben sizden mi korkacağım dedi. Sizin tanrılaştırdıklarınızdan mı korkacağım dedi. Böyle diyeni Allah muhafaza eyledi. Hem bu dünyada hem ahirette ona şeref verdi. Bu dünyada bütün ümmetler Hazreti İbrahim'i seviyor. Ve اَتَيْنَهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً İşte o. Bütün ümmetler Hazreti İbrahim'i hayırla anıyor. Dünyada da ona hasene verilmiş gerçekten de. Hem de İslam düşmanlarının ona bir şey yapmasına da izin verilmedi. Güzel bir hayat yaşadı. Mücadele etti ve Allah onu muhafaza eyledi. Eğer cesaret insanın ömrünü kısaltıyor olsaydı, Hazreti İbrahim'in ömrü kısa olurdu. Hazreti İbrahim uzun yaşadı, yaşlılığını gördü. Çok yaşlandı. Demek ki cesaret insanın ömrünü kısaltmıyor ve kötü bir hayat da yaşatmıyor. İşte Hazreti İbrahim cesur ve Hazreti İbrahim hakkında ve ateynahu fid dunya hasene buyuruluyor. Dünyada da ona güzel bir hayat verdik. Cesareti onun hayatının kötü olmasına da sebep olmuyor yani. Ve innehu fil ahireti lemine's salihin. Ve o muhakkak ahirette de salihlerden olacaktır. Salihlerden olacaktır. O halde ey Resulüm, summe evhayne ileyke en ittebi' millete İbrahim'e hanife. Şimdi sen, sıra sende. Sana vahyettik ki, sana şöyle vahyettik. Millet İbrahim'e, İbrahim dinine tabi olasın. Demek ki Hazreti Peygamber'e de bu emredilmiş. Hazreti İbrahim'in dinine millet İbrahim. Millet kelimesi Arapçada din demek. Irk demek değil. Türk milleti diye bir şey olamaz. Kürt milleti diye bir şey olamaz. Arap milleti diye bir şey olamaz. Millet din demektir. Manayı bozdular, değiştirdiler. Irkı millet olarak isimlendirdiler. Türk milleti olmaz, Türk ırkı olur. Arap milleti olmaz, Arap ırkı olur. Din Allah'ın dinidir ve Allah'ın dini bir tanedir. Türk'ün ayrı bir dini, Arap'ın ayrı bir dini olmaz. Türk milleti yani Türklerin dini öyle mi? Arap milleti yani Arap'ın dini öyle mi? Ayrı ayrı din mi var? Allah'ın dini bir tane değil midir? Neden ırk denilmedi de millet denildi? Neden kavramlarımızı bozdular? Kur'ani kavramları değiştirdiler. Dini değiştirdikleri gibi, tevhidi unutturdukları ve değiştirdikleri gibi kavramlarımızı da değiştirdiler. İşte burada Allah Azze ve Celle buyuruyor ki, sana da vahyettik ki en ittebi' millete İbrahim. İbrahim'in milletine yani dinine uymanı sana vahyettik. Yani Mekke'nin müşriklerine deniyor ki, ey Mekke'nin müşrikleri, siz İbrahim'in izinden gittiğinizi söylüyorsunuz. Halbuki İbrahim'in izinden giden bu peygamberdir. Ve biz ona başka bir şey emretmedik. Biz ona Hazreti İbrahim'e uymasını emrettik. Siz İbrahim'i seviyorsanız neden bu peygambere uymuyorsunuz yani? Biz ona başka bir şey emretmedik. Yeni bir din göndermedik. Bütün peygamberlere verilen din İslam. Hazreti Adem'e verilen de İslam. Nuh'a verilen de İslam. İbrahim'e verilen de İslam. Musa'ya ve İsa'ya verilen de İslam. Ama sonradan kitabı değiştirenler ismi de değiştirdiler. Hükümleri de değiştirdiler. Kralların istediği gibi bir din meydana getirdiler. Dinlerini bozdular. Allah Azze ve Celle bütün peygamberlere verilen dinin aynı olduğunu anlatıyor. Hazreti İbrahim'e verilen de İslam idi diyor yani. Dolayısıyla millet İbrahim'e uy. Ey Resulüm, millet İbrahim'e uy. Yani İbrahim'e verilen tevhid dinine uy diye sana vahyettik. Yani ey Yahudiler, ey Hristiyanlar, siz daha ne istiyorsunuz? Hazreti Peygamber'e verilen din de Hazreti İbrahim'in dini ve bu din yeni türemiş bir din değil. Sonradan ortaya çıkmış bir din değil. Ayet bizi ta oralara götürüyor. kökümüzün oralara kadar uzandığını ilan ediyor dünyaya. Kökümüz ta oralara kadar uzuyor. Ta Hazreti Nuh'a kadar gidiyor. Hazreti Adem'e kadar gidiyor. Hazreti Nuh Aleyhisselam da en eski kavmin peygamberi. O da diyor ki, ben Müslümanların ilki olmakla emrolundum. O da yine İslam'ı kullanıyor, İslam kelimesini. Müslim diyor, ben de Müslümanım diyor. Ama insanlar sonradan dini değiştiriyor, isimleri de değiştiriyorlar. Allah Azze ve Celle bunu reddediyor ve diyor ki hepsinin dini aynıydı ve bizim sana vahyettiğimiz de bu. Biz sana vahyettik dedik ki enittebi' millete İbrahim. Başka bir şeye değil, İbrahim'in milletine yani dinine uyacaksın. Yani sen yeni bir din uydurmuyorsun. Ve ey müminler, sizler sonradan ortaya çıkmış türedi kimseler değilsiniz. Sizin davanız çok eski bir dava, yeryüzünün en eski davasıdır. Hazreti Nuh'un davası da buydu. Hazreti İbrahim'in davası da buydu. Siz yeryüzünün en hak ve en eski davasının son temsilcilerisiniz. Böyle bilin ve ona göre cesur olun. Kendinizi zayıf hissetmeyin. Köksüz hissetmeyin. Kökünüzü bilin, ona göre cesur olun. Kendinizi aşağı görmeyin. Kendinizi zayıf ve aciz görmeyin. Kafirlerin güçlü olmasından dolayı geçici olarak gücün, kuvvetin onların eline geçmiş olmasından dolayı kendinizi zayıf, aciz görmeyin. Siz dünyanın en eski davasının temsilcilerisiniz. Sana da bunu vahyettik ey Resulüm. Sümme evhayne ileyke enittebi' millete İbrahim'e hanife. Hanif olarak sen de ona uyacaksın. O da hanif idi, sen de hanif olacaksın. O müşriklerden değildi, sen de hiçbir zaman müşrik olmadın ve olmayacaksın. وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِك۪ينَ tekrar ediliyor. Biraz evvel söylenmişti halbuki. O müşriklerden değildi. Kur'an'ın en çok üzerinde durduğu mesele tevhid ve şirk. İnsanlar tevhide davet eder, şirki terk etmeye davet eder. Kur'an'ın üzerinde en çok durduğu mesele. Burada tekrar tekrar hatırlatılıyor. Ey Yahudiler, ey Hristiyanlar, ey Mekke'nin putperestleri, müşrikleri. O atamız dediğiniz Hazreti İbrahim, izinden gidiyoruz dediğiniz Hazreti İbrahim ve mâ kâne minel müşrikîn. Sizin gibi değildi. Müşrik değildi. Siz müşriksiniz. Bu ayet aynı zamanda şunu da söylemiş oluyor. Semavi dinler diye bir şey yok yani. Dinler arası diyalog taraftarlar bu yanlışı inşallah artık bırakmışlardır. Semavi dinler deyip duruyorlardı. Yahudilik, Hristiyanlık ve İslam'ı hepsini semavi din yani gökten gelmiş yani Allah'tan gelmiş olarak ilan ediyorlardı. Allah'ın dini bir tanedir. Allah 10 tane midir ki 10 tane dini olsun? Hazreti İbrahim de müşrik değildi. Hazreti İbrahim de İslam idi. Hazreti İbrahim de hanif idi. Hazreti İbrahim de kanit idi. Sanki Hazreti İbrahim'e ayrı bir din, Hazreti Musa'ya ayrı bir din, İsa'ya ayrı bir din. Yok böyle bir şey. Allah Azze ve Celle'nin dini bir tanedir çünkü kendisi bir tanedir. Şeriatları arasında fark olabilir. Bir peygambere yasakladığı şeyi bize helal kılmış olabilir. O detaydır. Şeriat kısmında Allah Azze ve Celle değişiklikler yapmıştır. Ama din aynı dindir ve semavi dinler diye bir kavramı kabul edemeyiz.
ve bu bir tuzaktır. Dinleri birbirine yaklaştırma projesidir. Müslümanların kendi dinlerini Hristiyanlara yaklaştırması için hepimiz aynı kökten geliyoruz desinler ve birbirine yaklaşsınlar diye dinleri birbirine yaklaştırma projesiydi. Dinler arası diyalog. Onlar nasıl ki dinlerini laikleştirmişlerdi, İslam'ı da aynı şekilde laikleştirebilmek için dinler arası diyaloğu icat etti Vatikan. Müslümanlar eğer Hristiyanlarla diyalog halinde olurlarsa o zaman laikleşeceklerdi. Bunu biliyorlardı. Müslümanlar bu tuzağı anlamalıydılar. Risale-i Nur okuyorlar. Risalelerde Bediüzzaman ehli kitapla aramızda sonsuz bir uçurum olduğunu ifade eder. Biz Hazreti İsa'ya insan diyoruz. Onlar Tanrı diyor. Aramızdaki uçurum sonsuzdur. İnsanla Tanrı arasındaki uçurum sonsuzdur. Bunun ortası bulunamaz. İsa ya insandır ya Tanrı'dır. Onlar Tanrı dedikçe biz de insandır, peygamberdir dedikçe hiçbir zaman aramızda bir yol tesis edilemez. Aramızdaki uçurumu ne kadar doldurmaya çalışırsanız çalışın, yüz binlerce toplantı düzenleseniz o uçurumu kapatamazsınız. Onlar İsa Tanrı'dır dediği müddetçe o uçurumu kapatamazsınız. Siz İsa insandır dediğiniz müddetçe hiçbir zaman ittifak edemezsiniz. Bediüzzaman da Risale'de böyle söylüyor. Aramızda bir uçurum var. Ne kadar doldurursanız doldurun. Kamyonlarla malzeme dökseniz bir yol meydana getiremezsiniz. Çünkü uçurum sonsuzdur. O zaman ne olacak? Olacak olan şudur. Ona denilecek ki elimizi uzatacağız Hristiyan'a, Yahudi'ye elimizi uzatacağız, gel İslam ol diyeceğiz ve o uçurumun üzerinden atlayacak, bizim tarafımıza geçecek. Bunun başka bir yolu yoktur. Bu uçurumu kapatmak mümkün değildir. Uçurumun üzerinden atlayacak, elinden tutacağız, tebliğ edeceğiz, davet edeceğiz. Güzel münasebet kuracağız ama dinler arası diyalog değil. Dindarlar arası diyalog olabilir. Müslüman kafire tebliğ etmekle mükelleftir. Komşun Yahudi de olsa ona güzel davranmak ve anlatmakla mükellefsin. Bu davettir, bu tebliğdir, bu dinler arası diyalog değildir. Dinler arası diyalogda din konuşulmamaktadır. Dinler arası diyalog siyasi bir projeydi. Ve o yanlış proje içinde yer alanlar semavi dinler diye kavramlar icat ettiler. Allah'tan gelen din 3 tane olamaz. Ve Allah Azze ve Celle burada işte onu da anlatmış oluyor. Ey Resulüm, biz sana neyi vahyettik? En ittebi' millete İbrahim hanife. İbrahim'in dinine uymanı emrettik sana. Demek aynı dindir. Peygamberimize başka bir din verilmemiş. Hazreti Musa'ya da verilmedi, İsa'ya da verilmedi. Semavi dinler diyerek sanki hepsi de hakmış gibi. Hak bir tanedir. 3 tane hak olmaz. 2 kere 2 ya 4'tür ya değildir. Hak bir tanedir. Hakkın 3 tane olduğunu söylemek gibi bir şey bu. Semavi dinler demek, onlar da yani hak demek mi istiyorsunuz? Ne diyorsunuz? Zaten de dediler, Mardin'de Sırat Köprüsü'nü kurdular ve üzerinden Yahudi'yi ve Hristiyan'ı da geçirdiler. Onları da hak olarak gördüklerini ilan etmiş oldular. Dini bozarsanız Allah buna müsaade etmez. Başınıza gelen bir takım olaylar dini bozmalarınızın sonucu olmasın. Haramları helalleştirmenizin sonucu olmasın. Dinler arası diyaloğunuzun sonucu olmasın. Türkçe olimpiyatlarınızın sonucu olmasın. İsrail'e dualarınızın sonucu olmasın. Hakim hükmeder, zulmeder. Evet, şu anda zulme uğruyorsunuz. Evet, doğrudur. Hakimin hükmü zulümdür. Fabrikalarınıza, holdinglerinize, gazetenize, televizyonunuza el konulması, kayyumların atanması elbette zulümdür. Hakim hükmeder, zulmeder. Ama aynı hüküm Allah açısından baktığınız zaman adalet olabilir. Yani başka günahlarınızdan kaynaklanmış olabilir. Başka günahlarınızın, hatalarınızın sonucunda bunlar başınıza gelmesine Allah müsaade ediyor olabilir. Hakimin hükmü yine zulümdür. O zalimce hükmü veren gene cehenneme girebilir. Ama Allah açısından bakarsanız adalettir ve dini bozanlara Allah müsaade etmez. Yalnız onlara değil, dini laikleştirenlere de, onlara da Allah müsaade etmeyecek, göreceksiniz. Onların projeleri de yıkılacak, göreceksiniz. Bu din yeryüzünden hakim olmak için geldi ve hakim olmasına engel olacak olan bütün yanlış fikirler hepsini Allah Azze ve Celle kaldıracak, atacak, hakkı hakim kılacaktır sonuçta. Dolayısıyla müminler sırat-ı müstakim üzere gitmeye devam etmelidirler. Hazreti İbrahim sırat-ı müstakim üzere idi. Onu sevenler de sırat-ı müstakim üzere gitmelidirler. Bazılarının gönlünü hoş etmek için Hazreti İbrahim'in dininden, Hazreti Peygamber'in dininden tavizler vermemelidirler. Allah Azze ve Celle Kur'an'ın mesajını anlamayı nasip eylesin. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ya Rabbi seni sevmeyi nasip eyle. Ya Rabbi seni sevenleri sevmeyi nasip eyle. Ya Rabbi dünyanın dört bir tarafında senin medeniyetini yeniden yeşertebilmek için mücadele eden kardeşlerimize yardım eyle. Ya Rabbi yaratılışımızı güzel yaptığın gibi ahlakımızı da güzel eyle. Lillahi Teala'l-Fatiha.